Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 11. Ayrım. Ama Meredith, kız kardeşinin cam yeşili gözlerindeki acıyı gördü. Sanki bir bardakta çok fazla su var gibiydi. Taşıyordu ve Meredith, Nina'nın da onun gibi olduğunu biliyordu. Her ikisi de bunu nasıl ifade edeceğini bilmiyordu. Hatta bunu nasıl gerektiği gibi dolu dolu yaşayacaklarını bile bilmiyorlardı. Meredith ikisi için de acı çekiyordu ve yukarıda aynı kalbi hissederek boş yatağında uzanmakta olan kadın içinde. Bir araya gelmelerini ve paylaşarak bu acının birazını gidermeyi diledi. Ama onlar böyle kişiler değillerdi. Şarap bardağını bıraktı ve Nina'ya gitti. Bir zamanlar uyuyamadığında ona annesinin masallarını hatırlaması ve karanlıkta ona anlatması için yalvaran küçük kardeşine. "Birbirimize sahibiz," dedi Meredith. "Evet," dedi Nina, onunla hemfikir olarak. Fakat gözleri ikisini de ele vermişti. Bunun yeterli olmadığını biliyorlardı. O gece daha sonra Meredith evdeyken, yatakta kocasının yanında yatağa gömülmüşken çok kötü bir hata yaptığını idrak etti. Ve bu pişmanlık aklından çıkmayarak onu uyutmadı. Babasının cenazesine onun kızı yerine bir organizatör olarak katılmakla hata yapmıştı. Kendi duygularından o kadar korkmuştu ki onları bir yere sıkıştırmış ve ortadan kaldırmıştı. Ama bu anları kaçırmasına neden olmuştu. Nina'nın aksine babasının arkadaşlarının anlattığı hikayeleri duyamamıştı. Sabah yaklaşık 3 sularında yataktan kalktı ve verandaya gitti. Battaniyeye sarılmış bir halde kendi nefesinin buharından biraz daha öteye bakarak orada oturdu. Ama hava acısını uyuşturacak kadar soğuk değildi. Sonraki 3 gün Nina bu ailenin gerçek bir parçası olmaya çalıştı. Ama her teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Babası olmadan bir oyun tahtası üzerindeki ortak bir amacı ya da bir kural kitabı olmayan rastgele taşlar gibiydiler. Annesi yatakta yatıyor, dosdoğru ileriye bakıyor ve örgü örüyordu. Yemek için aşağı inmeyi reddediyor ve sadece Meredith onun yıkanması için ikna edebiliyordu. Kız kardeşinin her şeyin üstesinden mükemmel bir şekilde gelmesinin yanında Nina her zaman kendini birazcık yararsız hissetmişti. Ama bu hiç şimdiki kadar belirgin olmamıştı. Meredith, Bayan Pacman. Dipnot, amacı bir labirent içindeki bütün disketleri toplamak olan oyun gibiydi. Hiç durmadan ilerliyor, listesindeki günlük işleri bitiriyordu. Her nasılsa imkansız bir şekilde cenazeden sonra her gün işe gitmişti. Meyve bahçelerini ve depoyu idare ediyor, ailesiyle ilgileniyor ve hala Nina'nın gündelik işlerini idare etmek için günde en az 3 kez Belle Noche'ye gelmeyi başarıyordu. Nina'nın yaptığı hiçbir şey doğru değildi. Meredith her şeyi yeniden yapıyordu. Silip süpürme, bulaşıklar, çamaşır, bütün hepsi. Nina sesini çıkarırdı ama doğrusunu söylemek gerekirse bunlar umurunda bile değildi ve Meredith korkmuş, kanatlarını çırpan ve cıvıldayan bir kuş gibi hareket ediyordu. Bir uçurumdan atlamak ya da düşmek üzere olan bir kadın gibi ürkek görünüyordu. Nina bütün bunların hepsiyle başa çıkabilirdi. Onu öldüren bu üzüntüydü. En garip zamanlarda o öldü diye düşünüyordu ve bu o kadar acı veriyordu ki nefesini tutuyor, tökezliyor ya da bir bardağı düşürüyordu. Meredith buna bayılmıştı. Buradan hemen gitmesi gerekiyordu. Bundan başka yol yoktu. Hiç kimseye bir faydası yoktu, en çok da kendisine. Bu düşünce bir defa aklına geldiğinde artık aklından çıkaramıyordu. Bugün bütün gün bu düşünceden vazgeçmeye çalışmış, kendine kaçıp uzaklaşamayacağını söylemişti. Noel'e bu kadar yakınken kesinlikle olmazdı. Ama saat 3'te yatak odasına gitti, arkasından kapıyı kapadı ve New York'taki Sylvie'yi aradı. "Merhaba Sylvie," dedi editörü telefona cevap verdiğinde. "Merhaba Nina, ben de seni düşünüyordum. Baban nasıl?" "Öldü." Bu kelimeye tepki vermemeyi denedi ama bunun için çaba harcaması gerekti. Küçüklüğünde kullandığı yatak odasının penceresine gitti ve yağmakta olan karlara baktı. İkindi vaktiydi. Hava çoktan kararmaya başlamıştı. Anne, üzgünüm. Evet, biliyorum. Herkes üzgündü. Daha başka söylenecek ne vardı ki? İşe geri dönmeliyim. Bir duraklama oldu. Bu kadar çabuk mu? Evet. Emin misin? Bu zamanı bir daha geri getiremezsin. İnan bana Silvi, istediğim son şey bu zamanı geri getirmek. Pekala. Bazı şeyleri kontrol etmeme izin ver. Sanırım sana Sierra Leone'de ihtiyacım olabilir. Bir savaş bölgesi kulağa mükemmel geliyor, dedi Nina. Ciddi sorunlarım var, bunu biliyorsun, öyle değil mi? Evet, dedi. Biliyorum. Birkaç dakika konuştular ve Nina telefonu kapattı. Kendini daha iyi hissediyordu. Ve daha kötü. Aşağıya indi ve Meredith'i mutfakta bulaşık yıkarken buldu. Elbette. Nina havluya uzandı. Bunu ben yapacaktım, biliyorsun. Bunlar dünden kalan öğlen ve akşam bulaşıkları Nina. Tam olarak ne zaman yıkayacaktın? Vay canına, biraz yavaş ol. Bunlar sadece bulaşık. Açlıktan ölen insanlar değil, biliyorum. Anlıyorum. Önemli şeyler yapıyorsun. Ben sadece aile işini yönetiyorum. Anne babamızla ilgileniyorum ve önemli kardeşimin arkasından temizlik yapıyorum. Bunu demek istemedim. Meredith ona döndü. Elbette hayır. Nina bu bakışın kendisini delip geçtiğini hissetti. Sanki bütün hataları, bütün çıplaklığıyla meydana çıkmış gibi. Buradayım, öyle değil mi? Hayır, gerçekten değil. Meredith sabuna uzandı ve beyaz porselen lavaboyu ovmaya başladı. Nina kardeşine doğru ilerledi. Söylemeyi düşünebildiği tek şey, üzgünüm, oldu. Meredith yine onunla yüz yüze gelmek için döndü. Alnını elinin tersiyle sildi, arkasında sabunlu bir iz bıraktı. Ne kadar kalacaksın? Çok uzun değil, Sierra Leone'deki durum. Hadi canım, kaçıyorsun. En sonunda Meredith neredeyse gülümsedi. Kahretsin, yapabilseydim ben de aynı şeyi yapardım. Nina kendisini daha önce hiç hissetmediği kadar kötü hissetti. Kaçıyordu. Buz gibi olan annesinden, çok boş olan bu evden, kırılgan, her şeyin üstesinden gelebilen kız kardeşinden, burada yaşayan anılardan, belki en çok da bunlardan. Kendi bencilliğinin kız kardeşine neye mal olacağını ve göz ardı ettiği babasına verdiği sözü umursuyordu. Ama Tanrı yardımcısı olsun, kalacak kadar umursamıyordu. Külleri ne olacak? Onun doğum gününde Mayıs'ta dökmek istiyor. Toprak donmuş olmadığı zaman. Bunun için geri geleceğim. Bir yılda iki kere mi? Nina ona baktı. Zor bir yıl. Bir an için Meredith yıkılacakmış, kendini bırakıp ağlayacakmış gibi göründü ve Nina kendi gözyaşlarının dökülmek üzere olduğunu hissetti. Sonra Meredith, ''Kızlarla mutlaka vedalaş, sana nasıl taptıklarını biliyorsun.'' dedi. Vedalaşacağım. Meredith öfkeli bir biçimde başını salladı ve gözlerini sildi. Bir saat içinde işe geri dönmem gerekiyor. Gitmeden önce evi süpürürüm. Nina bunu kendisinin yapacağını söylemek istedi. Son bir kez denemek. Ama şimdi gitmeye karar verince çıkış kapısındaki safkan bir at gibiydi. Koşmak istiyordu. Gidip bavullarımı toplayacağım. O gece geç saatte birkaç parça şey Nina'nın sırt çantasına konduğunda ve kiralık arabaya yüklendiğinde nihayet içeri annesini bulmaya gitti. Onu battaniyelere sarılmış bir halde ateşin önünde otururken buldu. ''Demek gidiyorsun,'' dedi annesi ona bakmadan. ''Editörüm aradı. Bir hikaye için bana ihtiyaçları var. Sierra Leone'de olanlar çok korkunç.'' Şöminenin önündeki platforma oturdu. Vücudu birdenbire gelen sıcaklıkla titredi. Birinin dünyaya orada neler olduğunu göstermesi gerekiyor. İnsanlar ölüyor. Bu çok trajik. Fotoğraflarının bunu yapabileceğini mi düşünüyorsun? Nina, annesinin bu sözlerinin ve aşağılamanın onu incittiğini hissetti. Savaş korkunç bir şey anne. Güzel, güvenli evinde oturmak ve işimi yargılamak çok kolay. Ama sen benim gördüklerimi görseydin farklı hissederdin. Benim yaptığım şey bir fark yaratabilir. Dünyada bazı insanların nasıl acı çektiğini hayal bile edemezsin. Ve eğer hiç kimse bunu görmezse, babanın küllerini doğum gününde dökeceğiz. Seninle ya da sensiz. Tamam dedi Nina sakin bir şekilde. Babam anlamıştı diye düşünerek acı yine her yanını sarmıştı. Hoşça kal öyleyse. Sana mutlu Noeller. Bunun üzerine Nina Belyanoçi'den ayrıldı. Verandada durakladı, vadiye baktı, karların yağmasını izledi. Deneyimli gözü bütün buraları sıraladı ve her detayı hatırlayarak hafızasına kaydetti. 39 saat içinde omuzlarına yağan ve çizmelerinin etrafında dolanan şey toz olacaktı. Ve buranın görüntüleri yakıcı güneşin altındaki kemikler gibi ağaracaktı. Ta ki çok kısa bir süre sonra hiç görülemeyecek kadar solana dek. Ailesi, özellikle de annesi, hafızasındaki uzaktan sevebileceği belirsiz varlıklar haline gelecekti. 6. Babasının ölümünü izleyen haftalarda Meredith kendini sadece iradesinin gücüyle ayakta tutabildi. Ve bir acemi birliği bürosu memurundaki kadar yoğun ve hareketli bir programla. Acı onun sessiz arkadaşı haline gelmişti. Her zaman gölgesini yanında hissediyordu. Eğer sadece bir kerecik karanlığa doğru dönerse, yapmayı arzuladığı gibi onu kucaklarsa kaybolacağını biliyordu. Bu yüzden ilerlemeye devam etti, bir şeyler yapmaya. Noel ve yılbaşı bir facia olmuştu elbette ve onun geleneklere uyma konusundaki ısrarının faydası olmamıştı. Hindi ve bütün geleneksel garnitürlerin yendiği bir akşam yemeği sadece masadaki boş yeri öne çıkarmıştı. Bu çok saçmaydı. Ağlamanın işe yaramayacağını biliyordu. Çünkü uykusunda ağlıyordu. Her gece yanaklarında yaşlarla uyanıyordu. Ve hiçbiri birazcık bile işe yaramıyordu. Aslında olan bunun tam tersiydi. Acıyı ifade etmek bir işe yaramamıştı. Sadece acının bastırılması onun bu zor zamanları atlatmasını sağlayabilirdi. Bu yüzden devam etti. İş yerinde neşeli bir şekilde gülümsedi ve umutsuz bir gayretle bir işten diğerine geçti. Kızlar okula geri dönünceye kadar hayatı normalmiş gibi davranmaktan ne kadar yorulduğunu fark etmedi. Elbette, cenazeden beri geceleri derin uyku uyuyamamasının ya da Jeff'le ikisinin konuşacak herhangi bir şeyi bulma konusunda sorunları olmasının da faydası olmamıştı. Meredith kendini ne kadar uzak hissettiğini, ne kadar uyuştuğunu ona açıklamaya çalışmıştı. Ama o anlamayı reddetmişti. O, Meredith'in bunları dışa vurması gerektiğini düşünüyordu. Bu da ne demekse. Yine de onunla konuşmak için çok fazla gayret göstermediği doğruydu. Bazen günlerin tamamını yan yana geçerken başlarını sallamaktan biraz daha fazlasıyla geçiriyorlardı. Gerçekten daha fazla gayret göstermesi gerekiyordu. Kahve bardağını duruladı, bulaşıklığa koydu ve Jeff'in yazmak için kullandığı aşağı kattaki ofise gitti. Kapıyı hafifçe tıklattı, açtı. Jeff masasında oturuyordu. Bu masayı en son 10 yıl önce almış, buraya onun yazarlık mekanı olarak adlandırmışlar ve üzerinde sevişerek kutsamışlardı. Bir gün ünlü olacaksın. Yeni Raymond Chandler. Birliktelikleri boyunca bir yerlerde hayallerinin birbirinden ayrıldığını ve farklı yönlere gittiğini düşünmek onu üzse bile bu anıyı hatırlayınca gülümsedi. Kitap nasıl gidiyor? Diye sordu kapının kasasına yaslanarak. Vay canına, bana bunu haftalardır sormadın. Gerçekten mi? Gerçekten. Meredith kaşlarını çattı. Kocasının yazdıklarını her zaman çok sevmişti. Evliliklerinin ilk zamanlarında geçimini sağlamaya çalışan bir gazeteciyken yazdığı her kelimeyi okumuştu. Birkaç yıl önce bile ilk kez şansını roman yazmakta denemeye cesaret ettiğinde onun ilk ve en iyi eleştirmeni olmuştu. En azından Jeff'in iddiası bu yöndeydi. Kitap bir yayıncıya satılmamıştı ama Meredith o kitaba kocasına bütün kalbi ve ruhuyla inanmıştı. Ve nihayet başka bir kitaba başladığı için mutluydu. Bunu ona söylemiş miydi? Üzgünüm Jeff, dedi. Son günlerde alt üst oldum. Şimdiye kadar yazdıklarını okuyabilir miyim? Elbette. Meredith onu gülümsetmenin ne kadar kolay olduğunu gördü. ve çok şiddetli bir suçluluk duygusu hissetti. Öne doğru eğilmek ve onu öpmek istedi. Eskiden onu öpmek nefes almak kadar kolay olurdu. Ama şimdi bu garip bir biçimde cüretkâr bir hareketmiş gibi geliyor ve kolaylıkla ona doğru ilerleyemiyordu. Aklındaki yapacaklar listesine Jeff'in kitabını oku maddesini ekledi. Jeff sandalyesinde geriye yaslandı. Meredith'e gülümsemesi iyi bir çabaydı. Ancak birlikte geçirdikleri 20 yıl Meredith'in bunun altındaki incinebilir tarafı görmesini sağlamıştı. Hadi gel bu akşam yemeğe ve sinemaya gidelim. Biraz ara vermeye ihtiyacım var. Belki yarın. Bu gece annemin faturalarını ödemek zorundayım. Gece gündüz durmadan çalışıyorsun. Meredith onun böyle gülünç şeyler söylemesinden nefret ediyordu. Tam olarak neyi bırakmalıydı? İşini mi? Annesiyle ilgilenmeyi mi? Evde yapılacak işleri mi? Sadece birkaç hafta oldu. Biraz anlayışlı ol. Ancak sen kendine karşı biraz anlayışlı olursan. Jeff'in bunu söyleyerek neyi kastettiği konusunda hiçbir fikri yoktu ve şu anda bunu umursamıyordu. Gitmeliyim. Gece görüşürüz. Öne eğildi, omzunu okşadı ve evden çıktı. Köpekleri bahçelerinin çitle çevrili tarafına koydu ve sonra arabayla anne babasının evine gitti. Annesinin evi. Bu hatırlatma bir kenara attığı bir parça hüzünle birlikte geldi. Evin içine girdiğinde kapıyı arkasından kapattı ve annesine seslendi. Cevap yoktu ki bu hiç şaşırtıcı değildi. Annesinin nadiren kullanılan gündelik oturma odasında kendi kendine Rusça mırıldanırken buldu. Masanın üzerinde önünde yayılmış bir halde hem babasının yıllar boyunca ona aldığı bütün takılar hem de uzun süre önce kızlarından bir Noel hediyesi olan süslerle bezenmiş bir mücevher kutusu vardı. Meredith üzüntünün annesinin güzel yüzünü nasıl mahvettiğini gördü. Yanaklarının çökmesine ve kemiklerinin daha belirgin görünmesine neden olmuştu. Neredeyse saçlarının rengiyle aynı oluncaya kadar tenini soldurmuştu. Sadece gözleri. Bütün bu solgunluk karşısında korkutucu derecede mavi gözleri. Onun bir ay önce olduğu kişinin gözleriyle bir benzerlik taşıyordu. Merhaba anne, dedi Meredith ona doğru gelerek. Ne yapıyorsun? Bizde bu mücevherler var ve kelebek de bir yerlerde. Bir şey için mi süsleniyorsun? Annesi ona keskin bir bakış fırlattı. Sadece o zaman bakışları gerçekten karşılaştığında Meredith bu parlak mavi gözlerdeki şaşkınlığı görebildi. Bunları satabiliriz. Mücevherlerini satmamıza gerek yok anne. Yakında para vermeye keserler, göreceksin. Meredith öne eğildi ve yavaşça taklit mücevherleri topladı. Burada gerçekten değerli olan hiçbir şey yoktu. Babasının hediyeleri her zaman pahalı olmaktan çok gönülden gelen hediyeler olmuştu. Faturalar için endişelenme anne. Onları senin için ben ödeyeceğim. Sen mi? Meredith başını salladı ve annesinin ayağa kalkmasına yardım etti. Annesinin bunu kolay kabul etmesi onu şaşırtmıştı. Kendisini merdivenlerden yukarı çıkmasına kolayca izin vermişti. Kelebek güvende mi? Meredith başını salladı. Her şey güvende anne, dedi yatağa yatmasına yardım ederken. Tanrı'ya şükür, dedi annesi içini çekerek. Gözlerini kapattı. Meredith uyumakta olan annesini seyrederek uzun süre orada kaldı. Nihayet ona ulaşmıştı. Alnına dokundu, sıcak değildi ve yavaşça saçlarını gözlerinden çekti. Annesinin derin bir uykuya daldığından emin olunca aşağıya indi ve ofisi aradı. Daisy ilk çalışında telefonu açtı. Meredith Whitson Cooper'ın ofisi. Merhaba Daisy, dedi somurtmaya devam ederek. Bugün Bell Yenochi'den çalışacağım. Annem biraz tuhaf davranıyor. Üzüntü insana bunu yaptırıyor. Evet, dedi Meredith. Uyandığında her zaman yanaklarında olan gözyaşlarını düşünerek. Dün o kadar yorulmuştu ki kahvesine soya sütü yerine portakal suyu koymuştu. Farkında varmadan önce bardağın yarısını içmişti bile. Yapıyor. 11. ayrımın sonu. Sayfa no 115. Devamı 12. ayrımda.